Ayrım 39.
Kirkor'un tepesi attı. Namuslu olması suç mu? Kirkor abi, ben de onu anlatmaya çalışıyorum dedi Şiran. Namusla ilgisi yok bu işin. Oyunun kuralı. Yani şimdi sen bir bileziği 100 liraya alıcısı varken 80 liraya bir başkasına verebilir misin? Verirsen aptalsın. Memduh amcayla Kirkor aynı anda itiraz ettiler. Canım o başka. Başka değil, aynı şey. Fiyatları piyasa koşulları belirler. Neye tutturabilirsen ona satarsın. Bu işin kuralı bu. Ne esnaflar var dedi Memduh amca. Parası yok diye fiyat azaltan esnaf yok mu? Biz bizim dükkanda kaç defa ucuza mal verdik. Verdin ama başka bir çıkarın olduğu için verdin. Ya adam senden devamlı mal alıyordu, ya başka işini halledecekti, ya da o gün çok kazançlıydın. Ne bileyim, bir nedeni vardı herhalde. Yani sen ticaret namussuzluktur mu diyorsun? Peygamberimiz bile tüccar değil miydi? Kamil abi, bırak şimdi peygamberi bir yana, ben ticarette namus kavramı yoktur diyorum. Namuslu tüccar, namussuz tüccar olmaz. Memduh amca öfkelenmeye başladı. Nasıl olmaz? Terazisinin altına demir bağlayan bakkalla diğeri aynı adam mı? Bağlar diye omuzunu silkti Şiran. O da öfkeleniyordu. O da fiyat artırmanın bir yolu. Öyle satabiliyorsa, millet de anlayıp demiri oradan kaldırmıyorsa bağlar. Şehabettin amca söze karıştı. Sen de amma yaptın. Sence namus diye bir şey yok mu? Namuslu adam yok mu? Bu anlamda yok dedi Şiran. Öfkesini dizginlemeyi başarmış gibiydi, gülümsedi. Bu iş böyle. Maşallah, sen bu kafayla iyi bir tüccar olacaksın. Başını salladı Şiran. Ben de Memduh amcayı gözlüyordum. Ticaret yapmak istemeyen ama yaparlarsa kefenin altına ağırlık bağlamaktan kaçınmayacak gibi duran oğullarını anlamaya çalışıyordu. İtiraf etmeliyim ki ben de öyle. Şiran'a ayak bağı olduğum duygusuna kapıldım yine. Ben olmasam belki de üniversal eğitim yürürdü diye düşündüm. Bave'ye baktım, onun da üzüldüğünü gördüm. Yaptığı hiçbir şeyi oğullarına beğendiremeyen bir baba, gönlü kırık bir baba olmalı. Neticeten Memduh Ağa'nın oğulları kârlıya gitmediler. Gidemediler. İzleyen kapitalist diaspora, dünyanın dört bir ucuna dağılma, Yahudilerin Babil'den sürüldükten sonra dağılmaları, yazanın notu. Herhangi bir tehcirden daha tayin edici oldu. Memduh amca oğullarından umudunu kesince kızlar üzerinde garip bir pazarlık başladı. Hepsini götüreceğim, annelerine yardım etsinler. Feride ile Çiçek'in beşi o yıl bitireceklerini, o kadar eğitiminde onlara yeteceğini söylüyordu ki, bu da başta Şiran abileri deli etmeye yetti. Alttan alta müthiş bir muhalefet başlattılar. Hala tam o sıralarda geldi. Memduh amcanın ablası yani. Yanında da 13 yaşında kızı, Cihan. Kırmızı ojeli tırnaklarını yiyen tombalak bir kız çocuğu. Cihan bir yıllık evliymiş ve sinir krizleri geçiriyormuş. Sara. Bu defa bizzat Bave rica etti. Günay kızım, sana da çok eziyet ediyoruz ama Cihan'ı doktora götürür müsün? Nesi var? Hala ince uzun boylu, geleneksel kılığı içinde fevkalade mağrur bir kadın. Birden heyecanlanıyor, hızlı hızlı Kürtçe anlatmaya başlıyor. Bir dakika, bir dakika, ben anlamıyorum. Aynur'dan tercüme etmesini istiyorum. Onun da gözlerine korku giriyor. Ne olduğu pek anlaşılmıyor ama anladığım bir tuhaf kasılmalar var. Herhalde nörolog işi. Edip abiye götürmeye karar veriyorum. Doktor Edip Aktin. Amerika'da beraberdik. Gidiyoruz, Edip abi muayene ediyor. Sara filan değil bunlar, sahte kasılmalar. Ne yapacağız? Bir psikiyatrist görsün. Namuslu bir psikiyatrist var mı? Özcan var, Özcan Köknel, tanır mısın? Tanırım. Muhteşem bir adam. Önce sıkı bir muayene ile Edip abiyi teyit etti. Sonra hikayeyi dinledi, beni kenara çekti. Depresyon dedi. 12 yaşında, 30'unda bir adamla evlendirmişler. Çocuk. Kocası yanına yanaşınca arazlar ortaya çıkıyor. Boşansa bütün bunlar geçer ama boşanamaz. Hiç sanmıyorum dedim. Kocası zaten teyze oğlu. Üstelik adı deliye çıkarsa bir daha kimse yüzüne bakmaz. Ne yapacağız? duruma uyum sağlamasını sağlayacağız. Onun durumundaki hastalarla birlikte grup terapi yapacağız. Çok var mı? Yüzlerce dedi Özcan Bey. Bütün doğu böyle. Bir an duraladı. Siz bunların nesi oluyorsunuz? Kiye. O gün ben de duraladım. Neleri oluyorum sahiden? Yani sormak istediğim, grup terapiye ikna edebilir misiniz? Çünkü şimdi bunlar konuşmaktan ne olur derler. Hey Allah'ım, Türkiye sen ne zor bir ülkesin. Beraberinde birkaç tablette yazarsanız ikna edebilirim. Antidepresan vereceğim dedi Köknel gülerek. Yetmez, kalsiyum hapı filan gibi zararsız bir şeyler de yok mu? Hep derim ya, devrimciler nedense psikolojiye pek meraklıdırlar. Her devrimcinin ve dinini sorgulayan Yahudinin kütüphanesinde mutlaka bir Freud bulunur. Bu defa en büyük destek Nalan'dan geldi. Grup terapiye götürmeye başladım. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Çocuğu iyileştiren grup terapi miydi? Haplar mıydı? Yoksa Nişantaşı'nın cicili bicili vitrinleri mi, hala emin değilim. Her neyse, eğrisi doğrusuna denk geldi. Abiler bir ikinci tehlikenin de farkına vardılar. Çiçek'le Feride'nin küçücük yaşlarda evlendirilme tehlikesi. Gayretlerini büsbütün arttırdılar. Az önce bahsettiğim pazarlık o zaman ortaya çıktı. O zaman kardeşlerine sen bakarsın diye kesti attı baba. Ben hem oradaki hem de buradaki evi geçindiremem. Dükkanda çalışmıyor. Şiran başını öne eğdi, yumruklarını sıktı. Tamam babe, dükkanı da satarız, sen sermaye yaparsın. Bunun fiiliyattaki anlamı Hayriye anne, Memduh amca, Ayten, Aynur ve Rona dışında ailesinin geçiminin tümünün Şiran'ın başına kalmasıydı. Zavallı yavrum. Nefret ediyordu. Hasta babasını yanında kadınlardan başka refakatçi olmaksızın kerliğe götürmekten de, kerlik dönüşünün hezimete benzer görüntüsünden de, koca bir aileden sorumlu olmak fikrinden de nefret ediyordu. Daha geride Rona var. Hiçbir şey iyi gitmiyordu. Beyoğlu'na taşınmamızla birlikte Universal Eğitim Anonim Şirketini o haliyle götüremeyeceğimiz ortaya çıktı. Metodun kalitesi bir yana, İngilizce dershanelerinin bugün olmadığı kadar bir lisan, bir insan, iki lisan, iki insan gürültüsü yaptıkları bir dönemdi. Ve hepsi de audiovisual diye bağırıyorlardı. Görsel, işitsel. Bunu duyan müstakbel müşteriler ciddi ciddi sizinkinin işitseli nerede gibi talepler getirmeye başladılar. İşitsel demek derslerin kaseti demekti ki ses stüdyosu, İngiliz konuşmacı, masterband, çoğaltma, ambalaj derken dünyanın parası gerekiyordu. Daha da kötüsü kaset verildiğinde iyi ama bizim kasetçalarımız da yok meselesi ortaya çıkıyordu. Bütün bunların üstüne reklam yapmak lazımdı. LLC, Grolier, Oxford vesaire vesaire tam sayfa ilanlar veriyorlardı. Oysa bizim Beyoğlu'ndaki ofise telefon çekecek paramız dahi yoktu. Yine o günlerden bir gün Osmanlı Bankası'nın hukuk müşavirlerinden bir çağrı geldi. Bir haftaya kadar şunu şunu yapmazsanız şöyle de böyle. Git bakalım ne istiyormuş dedi Şiran. Hong Kong ipekleri içinde altın çakmaklı, afilli bir adamdı ve ben karşısında tir tir titriyordum. Biz Hüseyin Bey'i değil sizi tanırız dedi. Zaten kredi de Sayın Genel Müdürümüzün şahsi tavassutu ile size verilmiş. Bal bal gülümsüyordu. Yardımcı olmak isteriz tabii ama. Aması borcu bir tür vadeye bağlamaktı. Dünyalar benim olmuş gibi sevindim. Eteklerim zil çalarak geri döndüm. Şiran yeni anlaşmaya baktı. Ne bu 20 bin lira? Bilmem hangisi? İşte bu diyor. Şaşkın şaşkın bakıyorum. Verecek cevabım yok. Adam düpedüz senden haraç almış. Yapma Allah aşkına. İşte bak, ağlamaklı oluyorum. Kime güveneceğim ben? Hadi boş ver, üzülme diyor. Mümkün mü? Olmayan para ile bir de rüşvet veriyoruz. Zuhurat Baba'daki evi satacağım diyor Şiran. Yüreğim sıkışıyor. Önce Mercedes'i, şimdi de dairesi. Sağlık ve aileden kazandığını yiyoruz. Yüzüm ne hale gelmişse hemen ekliyor. Eve para lazım, dükkana alıcı yok. Aklına koyduğunu hemen yapan bir adamdı. Hemen ertesi gün olacak Zuhurat Baba'ya gittik. 5 katlı bir apartmanın hangi denizi nasıl gördüğünü asla kestiremediğim en üst dairesi ve kapının önünde terlikler. Yanlış geldik galiba. Müteahhit evi henüz teslim etmemiş. Boş olması lazım. Bizim gitme nedenimiz de ufak tefek boya filan yapabilirsek yapalım da iyi fiyata gitsin. Şıran bir daha bakıyor, daire doğru daire rengi atıyor. Birileri yerleşmiş. Nasıl yani? Girmiş oturmuşlar, işte ayakkabıları görmüyor musun? Kapıyı açmak üzere hazırladığı anahtarı tekrar cebine sokuyor, sıkıntıyla duralıyor. Çaresiz zili çalıyor. Ayak sesleri, gözetleme deliğinin kararması, tekrar ayak sesleri, fısıltılar. Şıran tekrar çalıyor. Kim o diye bağırıyor korkulu bir kadın sesi. Bacım aç. Yine koşuşmalar, yine fısıltılar. Nihayet aralanan kapıda örgülü bir kız çocuğunun arkasında hamile bir kadın. Şıran'ı görünce yemenisiyle ağzını örtüyor. Bizi bekliyormuş olmalı. Tek bir kelime söylemeden geri çekiliyor, kapıyı açıyor. 5-7 yaşlarında iki çocuk daha ve biz giriyoruz. Betonu yalap şap örten incecik yaygılar, tek kişilik bir somya. Köşeye yığılmış birkaç döşek, hunharca çakılmış beton çivilerine bağlı bebek salıncağı. Soluk bir bohça bezi üzerinde büyükçe bir sini içinde kuru patlıcanlar, birkaç soğan, küçük tüp gaz. Belli ki yere oturmuş dolma yapmaya hazırlanıyormuş çünkü masa yok. Tüp gaz niye salonun ortasında acaba diye merak ediyorum. Mutfak yok mu? Var tabii ama daha sonra göreceğimiz gibi ne mutfağı ne de yatak odalarını ne de o devasa taraçayı kullanıyorlar. Salon, sadece salonu işgal etmişler. Efendiliklerinden olduğunu anlıyorum. Karşılıklı bakışıyoruz. Buyurun. Kadın odanın ortalarını işaret ediyor. Bir adım daha atarsam yaygıya basacağım. Ayaklarımı çıkarıyorum. Şıran beni izliyor. Birkaç adım atıp yine duralıyoruz. Anahtarı kimden aldınız? Kadın, müteahhidin ya da kalfanın kocasının hısmı olduğuna dair karmaşık bir hikaye anlatıyor. 2 yıldır İstanbul'dalar. 2 yıldır sokaktalar. Kocası işe gireli ay olmamış. Ama anlatırken bir yandan da ferahlıyor gibi. Nitekim, artık ne kira istiyorsan abi, boynunu büküyor. Şıran cebinden çıkardığı kağıt parçasının üzerine telefon numarasını, ismini yazıyor. Kocan gelince söyle bana telefon açsın. Çıktık da ne birbirimizin yüzüne bakabiliyor ne de tek kelime edebiliyoruz. Öylece eski evin oralara kadar geldik. Koordinatlarımı kaybetmiş gibiyim. Şıran diyorum. Ne doğru ne yanlış bilmez gibiyim. Diyorum ama vızıldanıyor olmaktan utanıyorum birden. Geçiştirmeye çalışıyorum. Belki de bir tatile ihtiyacımız var. Tamam, yarın gidelim dedi Şıran. Hızlı kararları beni her zaman şaşırtmıştır. Geri çekildim. Hangi parayla, nereye gideceğiz? Bozcaada'ya gideriz dedi. Çok ucuzmuş. Bu mevsimde tenha olur. Bozcaada dünyanın yolu. 6-7 saat dedi Şıran. Sabah erken çıkarız. Hani olmayacak hayaller hiç umulmadık bir biçimde gerçekleşme aşamasına girdiği zaman insanı korkulu bir esriklik sarar ya. Aynen öyle oldu. Bir baktım ki müthiş heyecanlanmışım. Ne o? Gökten vahiy mi geldi? Hayır, libidom devralıyor diye italikliyorum. Ah akıllı Freud. Bu düpedüz seks içgüdüsü. Hayatın arkasındaki ruhsal enerji. Baksana bana merdivenleri ikişer ikişer çıkıyorum. Sonra bir ahkam daha. İster kolektif, ister limited, ister anonim. Her türlü ortaklık kadınla erkek arasında olmalı ki sahici ortaklık olsun. Çünkü facialara karşı koyacak ruhsal enerji seks içgüdüsünden ayrılmaz. Bir kadın beni koynuna alıp teselli edebilir mi? Ya da bir erkek, Şıran'ı? Biz hep seviştik ama hiçbir zaman seks yapmadık. Öpüşmemiz bile tarihe, kelimelere karşı durabilmek içindi. O gün Binali, Nezan Kendal'ı burnuma dayadıktan sonra içine düştüğüm umutsuzluktan beni Şıran'ın kolları kurtarmıştı. Abidin amcanın şom ağzından da. Şıran'la birbirimizin canına kastetmemizi kabul edilebilir. Klan nefrofilik erdem de öyle. Hippilerle onca yıllık tanışıklığım vardı ama ilk defa içselleştirdim. Make love not war. Nilgün'ün kapısını çaldım. Oh yeah. Günay. Yeah. Hayırdır diye güldü kapıyı açan Bülent. Keyifli görünüyorsun ablacığım. Deliliğim üstümde ya, yineledim. Yeh ve rezil oldum çünkü ev doluydu. 80'li yıllarda Ziya bar kalabalığı olacak olan herkes oradaydı. Beyaz dizi Demet Fatma Ressam Ahmet ve tanımadığım bir başka çift. Önce adam dikkatimi çekti. Bugün artık 2000'li yıllarda mizahçılara malzeme olacağını düşündüğüm bir tipi vardı. Sakallı, fularlı, o dillerde tek kelime etmemesine rağmen birkaç lisan konuştuğunu daha tanışırken sana bildiren, hatta ihtar eden türden. Metin Tektaş ve sevgili Tülin. Viva la Muerte, sayfa 40, yazanın notu. Fındık rengi zeki gözlerinden iyilik yayılıyordu. Ne kadar tazeleyici bir insansınız, o ne güzel, oh yeh'ti öyle. Çok naziksiniz ama ben çok utandım. Onlar bambaşka bir kuşaktılar diye anlatıyordu Metin. Annem John Stuart Mill'i Türklere tanıtabilmek için daha 1926'da bir biyografi yazmış. Milli Eğitim Bakanlığı'nda orta öğretim müdüresi olduğu zaman 6-7 tane telif eseri vardı. Milli Eğitim'de şimdi dil bilen adam bulamazsınız. Ressam Ahmet'e baktım, ağzında piposu büyük bir ciddiyetle dinliyordu. Bakın, St. Joseph'tan ressam çıkan bir tek ben varım derken, Nilgün arkasında o güne kadar gördüğüm en güzel genç kadın salona girdi. Günay Hanım, hoş geldin, tanıştırdı Rabia Sultan. Hiç şaşırmadım dedim, bu kadar güzel bir kadın ancak sultan olabilir. Vallahi sultan dedi Nilgün. Sultan Reşat'ın torununun, Rabia'ya döndü. Nesi oluyordun kız? Yoksa Sultan Reşat değil miydi? Nilgün bırak bunları dedi. Rabia elini uzattı. Merhaba ben Rabia. Ahmet'in yeni sevgilisi. Bu da patroniçemiz. Bu kızın bu kabalığından hiç haz etmiyorum derken Tülin araya girdi. Ne iş yapıyorsunuz? Hiç sormayın ben de bilmiyorum. İçini çekti. Öyleyse ticarettir. Gibi bir şey. Ben de gülüyordum. Seni nasıl gidiyor Rabiacığım? Ben hiçbir şey yapmıyorum dedi Rabia. Gerçekten de prenseslere layık bir sükunetle Ahmet resim yapıyor onu seyrediyorum. Onun işi hepimizden zor. Oturduğu yerden lafa girdi Ahmet. Benim ilham perim o. Kolunu genç kadının altına girmesini istediğini belirtir gibi kaldırdı. Rabia Sultan süzüldü. Yerleşti, başını Ahmet'in göğsüne dayadı. Su yeşili gözlerini kapattı. Ancak kuzeyli bir Meryem Ana tasviri bu kadar güzel, bu kadar masum görünebilir diye düşündüğümü hatırlıyorum. Şu anda baş parmağını ağzına götürüp emmeye başlasa hiç şaşırmayacağım. Bu da bana parmak emen öteki masumu hatırlattı. Şıra'nın elinde köşede parmak emen küçük işgalciyi. Oradan Osmanlı Bankası'nın hukuk müşavirinin altın çakmağını. Hayatım sanki bir televizyon ekranı. Siz yoruldunuz birden. Evet, zor bir gündü. İzin istedim. Kim sana libidonun zaferini hep birlikte kutlayacaksınız dedi. Şıran senin mahremiyetin öyle kalmaya da devam edecek. Eve döndüğümde telefon çalıyordu. Alo merhaba. Şıran'dı. Eve döndüğünde babayı hasta bulmuş. Sabaha toparlanırsa gideriz diyor. Canım Bozcaada kaçmıyor ya, başka zaman gideriz. Bana söz vermiş de tutmamış olduğu için sıkılmasın diye öyle söylüyorum. Ama gayretim onu rahatlatacağına sinirlendiriyor. Hissedebiliyorum bunu. Sabaha bakarız diyor sert bir sesle. 8'de seni alırım. Nasıl istersen. Libidom geri çekilirken ben yeraltı kütüphaneme sığınıyorum. Ciltler tozlu, yüreğim pırpır. Ne taş duvarlar bir hapishane yapar, ne kol demirleri bir kafes. Masum ve mülayimler hücre sanarlar onları. Eğer sevgim özgürse ve özgürsem gönlümde, bağımsızlığın böylesinin keyfini semalara yükselen melekler çıkarır sadece. Richard Lovelace, 1642, yazanın notu. Hayatım cinayetten müzikole, fütursuzca atlayan bir televizyon ekranı belki ama kumanda aleti benim elimde. Özgürüm. Ne tarihin ne de günümün kelimelerine kanacağım. Dillendiren Şiran olsa bile. Ne hazin bir başkaldırı. Sabah söylediği saate geldi. Volkswagen'ın sesini 7 kat yerin dibinden duydum. Kendimi gidememiş olmanın olası mevzusluğundan korumak için hiçbir hazırlık yapmamıştım ya. Elime gelen ilk büyükçe çantaya bir gecelik birkaç çamaşır attım. Baba nasıl? Kötü dedi Şiran arabayı çalıştırırken. Gitmeyelim o zaman, neden gidiyoruz? Cevap vermedi. Bak, ben istedim diye gidiyorsak gereği yok. Tatilsizliğe dayanamam diye bir şey yok. Keser misin artık? Kestim. Büyükçekmece yakınlarına geldiğimizde kuzular pişmiş hazırdı. Şiran lokantanın önüne çekti. Kahvaltı edelim mi? Garsonlar koşuşturdu. Buyurun abi, yenge buyurun. Bir çift gibi duruyoruz galiba. Soğana da acı bibere de evet demiş olmam onları hoş tutmak için mi? Ya sonraki halim? Dünyada en çok yapmak istediğim iş. Bozcaada'yı görmekmiş gibi olağanüstü bir neşe gösterisi. Şiran asla yapamayacağım bir şeyi yaptı. Ben istiyorum diye hasta babasını bırakıp geldi ya, fedakarlığının boşa gitmediğini görsün. Yol boyu bir avaza şarkılar söylüyorum. Odalarında kuru dameşe yanıyor efem. O bitiyor, Rumelilliğim tutuyor. Amanın deryalar, kanlıca deryalar, biz nişanlıyız. İkimiz de bir boydayız, biz delikanlıyız. Şiran gülüyor, sıra onda. Bir Ferdi Tayfur kaseti takıyor. İçinde Aram, Teku Lilki. Teku Lilki derbehare. Derbehare de bu ister, Singemen. Şiran da söylüyor ama nasıl kötü bir ses, nasıl kötü bir kulak, gülüyoruz. Aram bitiyor, bu defa da Kürtçe sözlü Marseyes başlıyor. Hayda, ayol bu Marseyes, Şiran'ın gözleri donuk. Var ya hani Fransız Milli Marşı. İmparatorluğun çöküş yıllarında Marseyes, Şevket Süreyya, Nazım Hikmet, Vala Nurettin'in de direniş şarkısıydı. Hüzünleniyorum. Kafkaslar çağrışımından olacak, çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına. Ama bu defa içimden söylüyorum, ola ki Şiran incinir. Kürt'ün bıraktığını devrimci yakalıyor çünkü. Ne ki bir sonraki şarkı Serfraskın Serfraskın diye giden Kurdara Azadi. Ege o kadar güzel ki, buralar sensiz içime sinmez Şirancığım diye içimi çekiyorum. En iyisi Azadi'yi bırak da sen bana sarıl. Gülüyor. En iyisi. Aramızdan su sızmayacağına öyle eminim ki coşuyorum. Havada bulut yok, bu ne şivandır. Mahlede ölüm yok, bu ne figandır. Katılma teklifimi geri çeviriyor. Yüzünden gülümsemesinin silindiğini, bakışlarındaki parıltının söndüğünü görüyorum. Aman Allah'ım, yoksa bunu Türk emperyalizminin şarkısı mı belliyor?